Ayrım 25.
Sayfa 312. Thornfield topraklarındaki tarlalarda da saman savuruyorlardı. Daha doğrusu köylülerin tam işlerini bırakıp tırmıklarını omuzlarına vurarak evlerine döndükleri saatti bu. Önümde topu topu birkaç tarla uzanıyordu şimdi. Sonra yolun karşısına geçip bahçe kapısına ulaşacağım. Çitlerdeki yaban gülleri nasıl da bol. Ama gül sevecek zamanım yok şimdi benim. Bir an önce eve varmak istiyorum. Çiçekli dallarını yolun üzerine doğru uzatmış bir çalının önünden geçiyorum. Önündeki taş basamaklarla çit kapısını görüyorum sonra da. Efendimin orada oturmakta olduğunu görüyorum. Kalem kağıt var elinde, bir şeyler yazıyor. Hayalet görmüş değilim gerçi. Gene de bütün sinirlerim boşanıveriyor. Bir an kendimi tutamıyorum. Ne anlama geliyor bu? Onu yeniden görünce böyle titreyeceğimi, onun karşısında böyle dilimi yutup taş kesileceğimi sanmamıştım. Dizlerim gene tutup da yürüyebilecek duruma geldiğim zaman hemen yüz geri dönüp kaçacağım. Kendimi ona karşı böyle rezil etmenin gereği yok. Başka bir yoldan giderim eve. Ama hepsi boş. Çünkü o beni gördü bile. Hey, merhaba diyerek elindeki kalem kağıdı sallıyordu. Hoş geldin, yaklaş Beri'ye. Yaklaşıyorum besbelli. Yalnız ne yaptığımı pek ayırdığında değilim. Tek düşüncem senin kanlı doğal görünmek. Hele yüzümün kaslarına söz geçirerek duygularımı yansıtmalarını önlemek. Çünkü benim gizlemeye çalıştığım şeyleri onlar illa ortaya vurmakta direniyorlar. Neyse ki şapkamın tülü var yüzümün önünde. Birkaç dakika durumu idare ederek kendimi toparlayabildim. Gerçekten Jane Eyre mi bu? Milkat'tan mı geliyorsun? Hem de yaya olarak. Evet evet, tam senden umulacak bir maymunluk bu. Araba çağırtarak doğru yoldan insan gibi döneceğin yerde alacakaranlıkta kır yollarının habersizce süzülmek evine doğru. Bir düş gibi, hayalet gibi. Ey, bunca zamandır buradan uzaklarda ne hatlar karıştırdın bakalım. Ölen yengemle birlikteydim efendim. Vay canına, tam Jane Eyre'lik bir söz bu. İyilik melekleri, siz beni koruyun. Öbür dünyadan, ölmüşlerin dünyasından geliyor bu kız. Alacakaranlıkta, yapayalnızken karşıma çıkarak bunu açıkça da söylüyor bana. Cesaretim olsa dokunurdum sana. Bakalım etten kemikten misin, yoksa gölgeden misin? Seni ecinli, ama bataklıklarda tüten mavi ignis fatuus. Latince dili ateş anlamına gelen bu deyim, geceleri bataklıklar üzerinde görülen metan gazının yanmasından ileri gelen parıltılar için kullanılır. Işığına dokunurum da sana dokunamam. Bir an durakladı, sonra... Ah seni vefasız, seni hayırsız diye söylendi. Bir ay uzak kaldım benden. Beni unutup gitmişsindir, kalıbımı basarım. Efendime kavuşmanın sevinçli olacağını biliyordum. Onun yakında benden uzaklaşacağını, onun gözünde benim bir hiç olduğumu bildiğim halde mutluluk duyacağımı biliyordum bu karşılaşmadan. Çünkü ondaki çevresine mutluluk dağıtma gücü öyle büyüktü ki benim gibi yuvasız kuşlara saçtığı kırıntıları gagalamak bile dört başı bayındır bir şölende karın doyurmak gibiydi. Son söylediği sözler ayrılığın bütün zehirini alan şifalı bir panzehirdi. Benim onu unutup unutmayışıma önem verdiğini ima ediyordu sanki. Ah keşke böyle olsaydı. Bay Rochester çit kapısından ayrılmıyordu, ben de yürüyüp geçemiyordum. Londra'ya gidip gitmediğini sordum. Gidip döndüm dedi. Bunu nereden bildin? Malum oldu besbelli. Bayan Fairfax mektubunda yazdı. Ne için gittiğimi de yazdı mı sana? Elbet efendim, herkesin bildiği bir şey bu. Yeni aldığım arabayı gör bakalım Jane. Tam Bay Rochester'a layık bulmazsan bana söyle. Omur yastıklara yaslandığı zamanlar Amazonlar kraliçesine benzeyecek. Ah Jane, tıp bakımından ona biraz daha denk olabilmeyi isterdim. Sen madem ki iyi saatte olsunların kızısın, söyle bana, beni yakışıklı yapabilecek bir büyü, bir şerbet, muska falan yok mu? Gülerek, o derece etkili büyü dünyada bulunamaz efendim dedim. İçimden de gereken tek büyü sana bakan gözlerin sevda dolu olmasıdır diyordum. Çünkü seni seven gözler için yeter derecede yakışıklısın. Daha doğrusu senin sert çizgilerinde güzellikten üstün bir çekicilik var. Kimiliğin benim içimden geçen düşünceleri aklımın ermediği bir ustalıkla okumasını bilirdi. Şimdi de benim kabalığa kaçan sözlerime hiç aldırış etmedi. Sessizce söylediklerimi duymuş gibi kendine özgü, okunmaz bir ifadeyle gülümsedi bana. Her zaman bu biçim gülümsemezdi. Sıradan şeyler için harcamaya kıyamazmış gibi çok seyrek kullanırdı bu gülümseyişi. Bu tam güneş gibi gülüştü. İşte şu sırada efendim benim üzerime bu güneşin ışıklarını serpmişti. Benim çit kapısından geçebilmem için yol açarak... Geç Janet dedi, evine dön, o minik yorgun ayaklarını bir dost çatısının altında dinlendir. Şimdi benim yapacağım tek şey hiç ses çıkarmadan onun dediğini yerine getirmekti. Bir daha ağzımı açmama gerek yoktu, çit kapısından geçtim. Niyetim soğukkanlılıkla oradan uzaklaşmaktı ama birden bir şey dürttü sanki, görünmez bir güç geri çevirdi beni. Ben, daha doğrusu bana karşın konuşarak eksik olmayın Bay Rochester, çok iyisiniz dedim. Sizin yanınıza döndüğüm için garip bir şekilde mutluyum. Benim evim sizin yanınızdır. Bundan başka yuvam olmadı benim. Sonra öyle bir hızla yolumda yürüdüm ki o istese bile bana yetişemezdi. Küçük Adela beni görünce sevinçten deli gibi oldu adeta. Bayan Fairfax de her zamanki yapmacıksız sevecenliğiyle karşıladı beni. Liyak gülümsüyordu. Sophie bile sevinçle bonsoir dedi. İyi akşamlar. Çok tatlıydı bu. İnsanın çevresindekilerce sevilmesi, aranılan bir kimse olduğunu sezmesi kadar büyük bir mutluluk olamaz. O gece gözlerimi bile bile geleceğe yumdum. Kulağıma durmadan ayrılık, üzgünlük sözleri fısıldayan sesi duymazlıktan geldim. Çay sona ermiş. Bayan Fairfax eline örgüsünü almıştı. Ben onun yakınında bir iskemleye oturdum. Adela da yanı başıma, halının üzerine oturup bana sokuldu. Karşılıklı bir sevgi havası bizi altın bir halka gibi sarmıştı sanki. İçimden sessiz bir dua koptu. Tanrım, bizi birbirimizden pek çabuk ayırma, pek de uzaklara atma. Sonra biz böyle otururken efendim hiç habersiz içeri girdi. Bizim yarattığımız bu sevgi tablosunu zevkle seyrederek, Bayan Fairfax manevi kızına kavuştu ya, artık keyfi yerinde dedi. Sonra da Adela'nın, Prete Quarkar so petit maman anglaise, İngiliz anacını çiğ çiğ yemeye hazır olduğunu söyledi. Onun böyle konuştuğunu duyunca ben de umutlanmak cüretini buldum. Belki Efendimizle evlendikten sonra da bizi birbirimizden, kendi varlığının güneşinden bütün bütün ayırmaz, hepimizi bir arada, bir yerde, gene kendi kanadının altında barındırırdı. Thornfield'e dönüşümün üzerinden görünüşte dingin 2 hafta geçti. Efendimin evlenmesine ilişkin ortada ne bir laf vardı ne de hazırlık. Hemen her gün kesin bir şey duydu mu diye Bayan Fairfax'e soruyordum. O da hep hayır diyordu. Hatta anlattığına göre bir keresinde bu soruyu efendisine doğrudan doğruya sormuş. Gelin hanım ne zaman gelecek diye. O sudan bir şakayla, o garip ifadelerinden biriyle karşılık vermiş. Bayan Fairfax bunu neye yoracağını bilememiş. Beni özellikle şaşırtan bir şey vardı ki o da şuydu. Ingram Park'la Thornfield arasında hiçbir geliş gidiş olmuyordu. Evet, gerçi Ingram Park 30 kilometre kadar ötede başka bir ilin sınırındaydı ama ateşli bir aşık için bu uzaklık nedir ki? Hele Bay Rochester gibi usta, yorulmaz bir binici için birkaç saatlik bir at gezintisi sayılırdı. Günler geçtikçe hiç hakkım olmayan bir takım umutlar beslemeye başladım. Belki de düğünden vazgeçilmişti. Söylentilerin aslı astarı yoktu belki. İkisinden biri ya da her ikisi caymış olabilirdi. Bakalım üzgün mü diye efendimin yüzüne bakıyordum her görüşümde. Ama onun yüzünü bu kadar uzun zaman sürekli olarak bulutsuz, rahat gördüğümü hiç bilmiyorum. Öğrencimle birlikte onun yanında bulunduğumuz sıralarda ben arada elimde olmayarak keyifsizleşir, tasılı bir hal alırsam efendim sanki tersine neşeleniyordu. Beni hiç bu kadar sık yanına çağırdığı olmamıştı. Ben de ne yazık ki onu hiç böylesi yürekten sevmemiştim. 23. Şahane bir yaz ortası İngiltere'yi nura boğmuştu. Uzun bir süre boyunca peş peşe gelen güzel günlerin gökleri öyle saf, güneşleri öylesine parlaktı ki bizim denizlerle çevrili ülkemizde bu tür günlerin teker teker göründüğü bile azdır. Sanki güneyden beri kafilelerle İtalyan günleri gelmiş de parlak tüylü göçmen kuşlar gibi Albion tepelerine konmuşlardı. Albion tepeleri kayalıkların uzaktan bembeyaz görünmesinden dolayı eskiler Büyük Britanya adasına bu adı vermişlerdi. Bu ad Latince albus, beyaz sözcüğünden gelir. Harmanlar kalkmış, Thornfield malikanesinin çevresindeki tarlalar yolunmuş, yollar sıcaktan çatlamış, bembeyaz ağaçlar en olgun yeşilliklerine bürünmüş, çitlerin, koruların bol yapraklı koygun yeşilleri aradaki çıplak tarlaların güneş rengiyle güzel bir çelişki yaratıyordu. Yaz gecesi. Ta öğleden beri hey yolunda yaban çileği toplamaktan yorgun düşen Adela güneşte bir yatmıştı. Onun uykuya dalışını seyrettim, sonra yanından ayrıldım, bahçeye indim. Günün en tatlı saatindeydik. Gündüzün hummalı ateşi geçmiş, soluğu kesilen ovalarla kavrulmuş tepelere çiğ taneleri serin serin dökülmeye başlamıştı. Gün batısında bulutların debdebesi yoktu. Güneş tepelerin ardında doğrudan doğruya batmıştı. Şimdi battığı yerde yakut kızılıyla, alev renkleriyle menevişlenen ağır bir mor gitgide yumuşayarak gökyüzünün hemen hemen yarısına yayılmaktaydı. Gün doğusunun da duru, koyu, derin maviler içinde kendisince bir güzelliği, tek bir yıldız biçiminde bir de pırlantası vardı. Yakında ayın doğuşuyla da övünebilecekti ama ay daha ufkun ardındaydı. Bir süre taşlarla kaplı yolda gezindim. Çok iyi tanıdığım hafif bir koku. Bir yaprak sigarası kokusu kim bilir hangi pencereden taşarak burnuma geldi. Kitaplık penceresinin biraz aralık durduğunu gördüm. Bakan olursa beni görebileceğini bildiğim için meyve bahçesine geçtim. Thornfield topraklarında bundan daha kuytu, cennet bağına bundan daha çok benzeyen bir köşe bulamazdınız. Bir yanda yüksek bir duvar meyve bahçesini konağın avlusundan ayırıyor. Öbür yanda iki sıra kayın ağacı çimdikle arasına perde gibi giriyordu. Karşı köşede bir parmaklık bu bahçeyi ıssız tarlalardan ayıran tek siperdi. Yanları taflandı, kıvrım kıvrım bir yol bu parmaklığın tam önünde yükselen dev bir at kestanesinin çevresini dolanarak parmaklıkta son buluyordu. Ağacın çevresinde yuvarlak bir tahta sıra vardı. Bu dar yolda insan kimsenin gözüne görünmeden gezinebilirdi. Bal gibi tatlı çiğ taneleri düşer, derin bir sessizlik her yanı sarar, alacakaranlık da gitgide koyulaşırken bu gölgeli köşede sonsuzluğa dek oyalanabileceğimi hissediyordum. Sonra doğan ayın ışığını görerek biraz daha yukarıdaki açıklığa doğru ilerlerken birden olduğum yerde duraladım. Bir şey görmüş ya da duymuş olduğum için değil, gene bir koku bana bir başkasının varlığını haber vermişti. Yaban gülü, karapelin, yasemin, karanfil, gül, akşam ayini için çoktan buğurdanlarını tüttürmeye başlamışlardı. Gel gelelim bu yeni koku, ne çiçek kokusuydu ne funda. Çok iyi bildiğim bu koku efendimin yaprak sigarasıydı. Çevreme bakınıp kulak kabartıyorum. Meyve yüklü ağaçları görüyorum. Yarım kilometre kadar uzaktaki bir koruda çileyen bir bülbülün dem çekişini duyuyorum. Görünürlerde ne bir karaltı var ne de kulağıma bir ayak sesi geliyor. Yalnız sütün kokusu gittikçe yoğunlaşmakta. Kaçmam gerek. Fidanlığa açılan çit kapısına doğru gidiyorum. Bay Rochester'ın oradan içeri girdiğini görüyorum. Sarmaşıklı kemerin altına sokuluyor. Burada nasıl olsa fazla kalmaz, geldiği yere döner. Ben de hiç sesimi çıkarmadan şuracıkta beklesem benim varlığımdan bile haberi olmaz. Hayır, akşam saati bu eski bahçe benim kadar onun da hoşuna gitmiş olsa gerek ki gezintisini uzatıyor. Şimdi bir dal tutup üzerindeki meyveleri gözden geçiriyor. Derken olgun bir kiraz tanesi koparıyor. Ara sıra da çiçek öbeklerine doğru eğilerek kokularını içine sindiriyor. Ya da yaprakların üzerindeki çiğden incileri hayran hayran seyrediyor. Kocaman bir pervane vızıldayarak yanımdan geçiyor. Bay Rochester'ın ayağı dibindeki bir bitkinin üzerine konuyor. Efendim bunu görüyor, yakından bakmak için eğiliyor. Hah, işte bana arkasını döndü. Pervaneyle de meşgul. Çok usul yürürsem belki gizlice kaçabilirim diye düşünüyorum. Çakıl taşların şıkırtısı beni ere vermesin diye kıyıdaki otların üzerine basarak yürüdüm. Bay Rochester benden birkaç metre ötede, çiçek yataklarının arasında duruyordu. Pervaneye iyice dalmış bir hali vardı. İyi, kaçabileceğim diye düşünerek ilerledim. Tam onun, daha iyice yükselmemiş olan ay ışığında uzayan gölgesinin üzerinden geçiyordum ki, başını çevirmeden yavaşça, ''Jane, gel bak şu herife'' dedi. Çıt çıkarmamıştım, onun da arkasında gözü yoktu ya. Yoksa gölgenin mi duygu yeteneği vardı da ayağımı basınca hissetmişti. Enik onu irkildim. Sonra onun yanına doğru yaklaştım. Kanatlarına bak şunun dedi. Bana Antil adalarındaki böcekleri anımsatıyor. İngiltere'de bu kadar büyük, renkli gece böceklerine az rastlanır. Aa, uçtu. Pervane uzaklaşmıştı. Ben de bön bön dönüp yürüdüm. Bay Rochester peşimden geldi. Çite vardığımız zaman geri döneceğin dedi. Böyle güzel bir geceyi evin içinde geçirmek günahtır. Hele böyle güneşin batmasıyla ayın doğması kucaklaşırken hiç kimse gidip yatmak istemez değil mi? Benim kusurlarımdan biridir. Kimi zaman pek hazır cevap olan dilim, kimi zaman da bahane bulmakta güçlük çeker. Bu da hep ivedi durumlarda, kıvrak bir sözle, akla yakın bir özürle, sıkıcı, üzücü köşelerden kurtulmak istediğim zamanlara rastlar. Şimdi de bu akşam saatinde gölgeli meyve bahçesinde Bay Rochester'la baş başa gezinmek için uygun bir özür de bulamıyordum ki. Sürüklenen adımlarla peşinden yürürken kafam hep yakamı kurtarabilmek için yollar aramaktaydı. Yalnız Bay Rochester öyle sakin, ciddiydi ki bu derece sıkıldığım için kendi kendimden utanmaya başladım. Ortada bir sakınca varsa benim hayalimin ürünü olsa gerekti. Çünkü o hiçbir şeyden habersiz, rahattı. Yeniden o taflağını dar yola sapıp da at kestanesine doğru ağır ağır yürümeye başladığımız zaman Jane, yazın Thornfield pek güzel bir yer oluyor değil mi diye sordu. Öyle efendim. Bir dereceye kadar bağlanmışsındır artık buraya. Doğal güzelliklere meraklı olduğun kadar sevdiğin şeylere bağlanmak özelliği de var sende. Evet, bağlandım efendim. Benim aklım almıyor ama sen o Adel'a olacak boş kafalı çocukla Bayan Fairfax denilen kendi halinde hatun kişiye de bağlandın, öyle değil mi? Doğru efendim. İkisini de seviyorum kendimce. Üzülür müsün onlardan ayrılırsan? Elbette. Yazık diyerek içini çekti. Az sonra bu dünyanın işleri böyledir zaten dedi. Tam kendine şöyle rahat, safalı bir köşe bulduğun sırada bir ses yükselir, dinlenme saatinin sona erdiğini bildirerek kalkıp başka yere gitmeni buyurur. Yani benim de kalkıp başka bir yere gitmem mi gerekiyor efendim diye sordum. Thornfield'den ayrılacak mıyım? Yazık ki ayrılacaksın Jane. Ben de üzülüyorum Janet ama bu ayrılık kaçınılmaz gibi geliyor bana. Bir darbeydi bu. Yalnız beni yere yıkmasına fırsat vermedim. Ne yapalım efendim? Kalkıp gitmek için buyruk çıktığı zaman giderim ben de dedim. Buyruk çıktı artık Janet. Bu gece bildirmek zorundayım. Demek gerçekten evleniyorsunuz ha. Tam da üstüne bastın. Her zamanki keskin sezişinle tam isabet ettin hedefe. Yakın mı efendim? Çok yakın. Benim, yani Jane Eyre, sana bir şey anımsatmak istiyorum. Hani bir süre önce benim şu kaşarlanmış bekar boynuma evliliğin kutsal boyunduruğunu geçireceğime ilişkin bir söylenti çıkmıştı ya. Yoksa ben mi dokundurmuştum? Blanche Ingram'ı bağrıma basacağıma ilişkin. Hani maşallah Blanche Ingram da tam bağra basılacak parça ya, insanın hem gözünü hem kolunu koltuğunu dolduracak cinsten ama fazla mal göz çıkarmaz. Her neyse, dediğim gibi. İyi dinle beni Jane. Neden çeviriyorsun öyle başını? Gene pervane aramak için mi? Sana şunu ansıtmak isterim ki Blanche Ingram'la evlendiğim zaman seni de Adele'ı da çarçabuk başka yere aşırmam gerektiğini ortaya ilk atan seni olmuştun. Tam benim evimdeki gösterişsiz mevkinden umulacak bir sözdü o. Senin o hayran olduğum ileri görüşünün, sağduyunun, alçak gönüllülüğünün bir belirtisi. Aslında bu söz benim sevgilimin karakterine sürülen bir lekedir ama bunun üzerinde durmuyorum. Sen buralardan uzaklaştığın zaman da unutmaya çalışacağım Janet. Yalnızca öğüdünü ne kadar yerinde olduğunu anımsayacağım. Zaten öğüdünü bu kadar yerinde bulduğum içindir ki kendime yasa olarak benimsedim. Adele yatılı okula gitmeli. Sen de Sayın Bayan Jane Eyre kendine yeni bir iş aramalısın. Elbet efendim. Hemen bir ilan veririm. Bu arada da. Niyetim yeni bir sığınak bulup gidinceye kadar burada kalabilirim demekti ama uzun bir cümle söylemeyi göze alamayarak sustum. Çünkü sesime pek güvenemiyordum. Bir aya varmadan dünya evine gireceğimi umuyorum dedi. Bu arada da seni kendi elimle yeni bir işe, yeni bir yere yerleştireceğim. Eksik olmayın efendim, size çok zahmet. Yok, özür dilemeye gerek yok. Bence bir işçi görevini senin kadar iyi başarırsa işverenin ufak tefek yardımlarına hak kazanmış olur. Hatta bu arada gelecekteki kaynanam yoluyla senin için yeni bir yer aradım, sana uygun olacağını sandığım bir aile buldum. İrlanda'nın Connaught kentinde Bitternut Lodge malikanesinin sahibesi Bayan Dionysus O'Gall, 5 kızının öğrenimini üzerine alacak birini arıyormuş. İrlanda'yı seveceğini sanıyorum. Dediklerine göre öyle sıcakkanlıymış ki ora ahalisi. O kadar uzak ki efendim. Varsın uzak olsun. Senin gibi aklı başında bir kız yolculuktan da yolun uzaklığından da yılmaz. Yolculuk değil de yolun uzaklığı yıldırıyor beni. Sonra deniz de ayıracak beni. Neden ayıracak seni? İngiltere'den. Thornfield'den, sonra sizden efendim. Bunu istemeyerek söylemiştim. Gene hiç istemezken gözlerimden yaşlar boşanıvermişti. Yalnız sesli olarak ağlamıyor, hıçkırmıyordum. Bitternut Lodge'lu Bayan O'Gall'ı düşündükçe kanım donuyordu. Nedense. Hele o anda yanımda yürüyen efendimle benim arama girecek olan köpüklü dalgaların düşüncesi kanımı büsbütün donduruyordu. Ama en acısı, sevdiğim erkekle benim arama giren asıl okyanusun, yani varlık, sınıf, mevki ayrımının, gelenek uçurumunun düşüncesiydi. Gene o kadar uzak ki diye mırıldandım. Uzak ki ne uzak? Sen İrlanda'nın Connaught kentindeki Bitternut Lodge'a gidince birbirimizi bir daha hiç görmeyeceğiz artık. Burası kesin Jane. Ben hiç gitmem İrlanda'ya çünkü benim gönlümü okşayan bir yer değildir. Ama şunca zaman iyi arkadaşlık ettik seninle, öyle değil mi Jane? Öyle efendim. Arkadaşlar da ayrılmak üzereyken ellerinde kalan 3-5 günü birlikte geçirmek isterler. Gel, yıldızlar gökteki pırıltılı yaşamlarına başlarken şöyle yarım saat kadar oturalım da ayrılıktan, yolculuktan konuşalım usul usul. İşte at kestanesiyle onun yaşlı köklerinin arasında kurulmuş olan sıra. Gel, burada bir daha oturmamız nasip değilse bile bu gece oturabiliriz. Sıraya oturdu, beni de oturttu. İrlanda'nın yolu gerçekten uzak Janet dedi. Küçük dostumu böyle yağda ellere salıvermek benim de içime sinmiyor ama elimden daha iyisi gelmiyorsa ne yapabiliriz ki? Jane, söyle bana. Ne dersin? Benimle bir akrabalığın falan var mı acaba? Konuşacak durumda değildim artık. Yüreğim durmuştu sanki. Çünkü arada sana ilişkin garip duygulara kapılıyorum diye o sözünü sürdürdü. Hele böyle, şimdiki gibi yakınımda olduğun zamanlar. Sanki sol kaburgamın altında bir yerde ip varmış da bu ip senin sol kaburgana sımsıkı bir kör düğümle bağlanmış. Öyle sanıyorum ki aramıza dağlar denizler girerse bizi birbirimize bağlayan bu ip kopacak. O zaman da için için kanlarım akacakmış gibi bir kuruntuya kapılıyorum. Sana gelince sen hemen unutursun beni. Ben sizi dünyada unutamam efendim. Biliyorsunuz. Burada kaldım. Ötesini söylemek olasız. Jane, korulukta öten bülbülü duyuyor musun? Bak dinle. Bülbülü dinlerken sarsılarak hıçkırmaya başladım. Çünkü çektiğim acıyı daha fazla bastıramıyordum. Kendimi tutamayarak tepeden tırnağa en derin bir ıstırapla titriyordum. En sonunda konuşabildiğim zaman keşke hiç doğmasaymışım, keşke Thornfield'a gelmeseymişim diye inledim. Ayrılacağına üzüldüğün için mi? İçimdeki sevginin, acının köpürttüğü şiddetli heyecan benliğimi bütün bütün sarıp dile getirmek için çırpınıyordu. Thornfield'den ayrılacağıma üzülüyorum çünkü Thornfield'ı seviyorum. Thornfield'ı seviyorum çünkü çatısının altında mutlu, dopdolu bir yaşam sürdüm. Çünkü kimse beni ezmedi burada. Duygularımı içime gömüp taşlaşmak zorunda kalmadım. Dünyada en çok saydığım, en çok mutluluk bulduğum şeyle, karakter, kişilik sahibi, zeki, düşünür kimselere benzemez bir insanla karşı karşıya geldim. Burada sizi tanıdım efendim. Sizden temelli ayrılmamın kaçınılmaz olduğunu düşündükçe dehşet ve azap içinde kıvranıyorum. Sizden ayrılmamın kaçınılmaz olduğunu görebiliyorum ama ölümün kaçınılmaz olduğunu düşünmek gibi bir şey bu. Kaçınılmazlığı nereden çıkarıyorsun diye birden sordu. Nereden mi? Bunu benim önüme seren sizsiniz efendim. Nasıl? Güzel, soylu bir genç kadın biçiminde. Yani Blanche Ingram, yani karınız. Karım mı? O da nesi? Karım falan yok benim. Yok ama olacak. Dişlerinin arasından evet, evet olacak diye söylendi. Öyleyse benim de gitmem gerek. Siz kendiniz söylediniz bunu. Hayır, kalacaksın. Ant içiyorum buna. Andımı da yerine getireceğim. Bu kez ben öfkeye benzer bir hırsa kapılarak gideceğim diyorum size diye bağırdım. Burada bir hiç olarak kalmaya dayanabilir miyim sanıyorsunuz? Makineleşebilir miyim? Duygusuz bir makine olup çıkabilir miyim sanıyorsunuz? Bana can veren ekmekle suyun elimden alınmasına dayanabilir miyim? Yoksulum, kimsesiz, ufak tefek, gösterişsizim diye duygusuz, ruhsuz muyum sanıyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Benim de en azından sizinki kadar duygulu bir yüreğim, ruhum var. Tanrı bana güzellik, zenginlik de bağışlasaydı, benden ayrılmak size de güç gelirdi. Sizden ayrılmanın bana güç geldiği kadar. Şimdi sizinle konuşurken gelenekleri, alışkanlıkları, hatta şu ölümlü benliğimi bile hiçe sayıyorum. İkimiz de bu dünyadan göçmüşçesine, benim ruhum sizin ruhunuza sesleniyor. İkimiz de Tanrı'nın huzuruna çıkmışız, eşitmişiz gibi. Ki elbet eşitiz aslında. O, elbet eşitiz diye benim sözlerimi yineledi. Sonra, işte böyle diyerek beni kollarının arasına alıp bağrına bastı, dudaklarını dudaklarıma bastırdı. İşte böyle Jane. Ben de evet efendim işte böyle dedim. Yalnız gene de böyle değil. Siz evli bir adamsınız yani evli sayılırsınız. Hem de kişilik yönünden kendinizden daha aşağı düzeyde değer vermediğiniz, eminim aslında sevmediğiniz bir kadınla sözlüsünüz. Sizin onu alaya aldığınızı gördüm, duydum. Sizin yerinizde ben olsam böyle bir evlenmeyi gururuma yediremezdim. Demek ki ben sizden üstünüm. Bırakın beni gideyim. Nereye Jane? İrlanda'ya mı? Evet İrlanda'ya. İçimi boşalttım artık. Nereye olsa giderim. Jane rahat dur kuzum. Çırpınma öyle. Çırpınırken kendi tüylerini yolan küçücük vahşi bir kuş gibisin. Kuşmuş değilim ben. Kafesimde yok. Bağımsız, irade sahibi, özgür bir insanım. Şu anda da irademi sizden ayrılmak üzere kullanıyorum. Bir çırpınışla kendimi kurtardım. Onun karşısında dikilip durdum. İradenle yazgını da saptayacaksın dedi. Sana gönlümü, adımı, bütün servetimin bir bölümünü sunuyorum. Siz bir komedi oynuyorsunuz. Ben de buna gülüp geçiyorum. Senden ömrünü benim yanımda geçirmeni, benim ikinci benliğim, dünya ahiret eşim olmanı diliyorum. Siz bu işi daha önceden seçmiş bulunuyorsunuz, onda karar kılmanız gerek. Jane, dur biraz, fazla heyecanlısın, konuşmayalım. Taflağını yoldan doğru bir soluk rüzgar esip geldi, at kestanesinin yaprakları arasında ürperdi, sonra uzaklara, ta uzaklara doğru süzülerek silinip gitti. Şimdi duyulan tek ses bülbülün şakımasıydı. Onu dinlerken ben yine ağlamaya başladım. Efendim sessiz kımıldamadan oturuyor, yumuşak ciddi bakışlarla beni süzüyordu. Bir süre hiç konuşmadı. Sonra, gel yanıma Jane dedi.